Ayrım 6.
Söz konusu sosyal güvenlik harcamaları arasında en geniş kapsamlısını 2022 sayılı kanuna dayanılarak 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaşlılar ile 18 yaşını doldurmuş %40 üzeri sakatlı olup herhangi bir gelire sahip olmayanlara bağlanan aylık ve sağlık bakımı hizmetleridir. Bu harcamalar Maliye Bakanlığı bütçesinden ayrılan paylar ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Diğer bir sosyal güvenlik kurumu ise 1986 yılında 3294 sayılı yasaya dayanılarak kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile bu fonun icra organı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıdır. Vali ve kaymakamların başkanlığında il ve ilçe kamu görevlilerinden oluşan bu vakıfların en belirgin özelliği, nakdi ve ayni her türlü yardımı diğer kurumlardaki bürokratik mekanizmaya ve kurallara bağlı olmadan çoğunlukla takdir yetkisine bağlı olarak vermesidir. Sosyal hizmetler ve yardımlar. Kamu sosyal yardım ve hizmetleri bakımından merkezi idari içerisinde en kapsamlı sosyal refah hizmeti veren Sosyal Güvenlik Kuruluşu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'dur. 1983 yılında 2828 sayılı yasaya dayanılarak kurulmuş olan bu kurum, korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, sakat, yaşlı ve diğer kişilere sosyal hizmet ve yardım götürmekle yükümlüdür. Kurum, sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili politikalar hazırlamak ve uygulamak dahil genel anlamda sorumlu ve görevli bir kurum niteliğindedir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunulmasında bir dağınıklık söz konusudur. Ortaya çıkan dağınıklığın giderilmesi ve hizmete etkinliğin artırılması amacıyla genel sağlık sigortası oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda hazırlıklar başlatılmış ve genel sağlık sigorta kolunun oluşturulmasına kadar hiçbir sosyal güvenlik garantisine sahip olmayan ve düşük gelirli olan bireylere yönelik olarak 1992 yılında 3816 sayılı kanunla ödeme gücü olmayan vatandaşların giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkında kanun ile yeşil kart uygulamaya konulmuştur. Söz konusu kanunda yoksul bireylerin sağlık harcamaları devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetin ücretsiz verilmesini sağlayacak olan yeşil kart valilikler ve kaymakamlıklar tarafından verilmektedir. C. Özürlülerin sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri, uluslararası mevzuat. Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 22. maddesi her kişinin sosyal güvenlik hakkı olduğunu belirtmiştir. ILO 35. Kongresi'nde alınan 102 sayılı sözleşme sosyal güvenliğin sağlanması hususundadır. Aralık 1975 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ek olarak kabul ettiği 3447 nolu sakat kişilerin hakları bildirgesi, özürlülerle ilgili uluslararası düzeyde önemli belgelerin başında yer alır. 13 maddeden oluşan bu bildiri, özürlülerin toplumda gereken yerlerini alarak yaşamaları, topluma yük olarak değil, üretken kişiler olarak katılmaları konusunda olduğu kadar, toplumun özürlülere karşı sorumluluklarını da tespit eder. Birleşmiş Milletler tarafından 1981 yılı Dünya Sakatlar Yılı olarak ilan edilmiştir. 1983-1992 yılları arasında 10 yıllık bir sakatlar programı yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20-12-1993 tarihinde yapılan 48. toplantısında 48/96 sayılı kararla kabul edilen sakatlar için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar, eşit katılım için ön koşullar, hedef alanlar ve yürütme önlemlerini içermekte olup, gelirin korunması ve sosyal güvenlik başlıklı 8. kural aşağıda belirtilmiştir. 8. Kural. Devletler sakatların sosyal güvenlikleriyle gelirlerinin korunmasını yasal hale getirmekten sorumludurlar. Devletler, sakatlıkları yüzünden ya da sakatlığa bağlı faktörlerden dolayı gelirlerini kaybetmiş ya da gelirlerinde bir azalma olmuş veya işe kabul edilmemiş sakat kimselere yeterli düzeyde bir gelir desteği sağlanmasını hükme bağlamalıdır. Sosyal güvenliğin, sosyal sigortanın veya sosyal yardım rejimlerinin bulunduğu ya da bunların toplumun tüm kesimine yönelik olarak iyileştirildiği ülkelerde, devletler bu rejimlerce sakatların kapsam içine alınmamasına veya ayrımcılık yapılmasına engel olacak hükümler getirmelidirler. Devletler, sakat bir kimsenin bakımını üstlenen bireylerin sosyal güvenlik kapsamına alınmasını ve bunlara gelir desteği yapılmasını sağlayan şartı hükme bağlamalıdırlar. Sosyal güvenlik sistemleri, sakatların kazanç sağlama kapasitelerini geliştirecek teşvikleri kapsam için almalıdır. Bu sistemler, meslek edinme kurslarının organizasyonunu, geliştirilmesini ve finansmanını sağlamalı ya da bunlara katkıda bulunmalıdırlar. Bunlar aynı zamanda işe yerleştirme hizmetlerine de yardımcı olmalıdırlar. Sosyal güvenlik programları, sakatların kazanç sağlama kapasitelerini oluşturmaları veya yeniden düzenlemeleri için iş aramalarını teşvik edici özellikle olmalıdırlar. gelir desteği, sakatları iş göremeyecek hale getiren, sakatların iş aramalarında cesaret kırıcı etkilerini kaybedinceye kadar sürdürülmelidir. Bu destek yalnızca sakatların yeterli ve güvenli bir geliri elde etmeleri durumunda azaltılmalı veya kesilmelidir. Devletler sakatlıkla ilgili bilgileri ulusal, bölgesel ve yerel çevreler içerisinde tüm siyasi ve idari düzeylere yayacak önlemleri almalıdırlar. Ulusal Mevzuat 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 8-6-1949 tarih ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda kamu çalışanlarının malulüğü ve özürlülüğü dikkate alınmıştır. 44. maddede her ne sebeple olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya duçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma gelen iştirakçilere malul deneceği ve hakkında bu kanunun malulliği ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 45. maddede vazife malullüğünü, 46. maddede adi malullüğünü, 54. maddede harp malullüğünü tanımlamış derecelerini tespit etmiştir. Emekli Sandığı Yasası'nın geçici 139. maddesi ve her yıl yayınlanan bütçe uygulama talimatı hükümlerine göre tedavi, sandıktan aylık alan emekli, adi malul ve vazife malullerinin bakmakla yükümlü oldukları zihinsel, konuşma, işitme, görme, fiziksel, spastik, atatoid, geriliği, psikolojik geriliği, psikolojik rahatsızlığı olan çocukların eğitim, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili grup eğitimi ve bedensel eğitimlerin her yıl bütçe talimatı ile belirlenen kısmı emekli sandığınca karşılanmaktadır. 5434 sayılı kanuna emeklilik yönünden tabi olarak sandıkla emeklilik yönünden ilgili 2914, 2802, 211 sayılı kanunlara göre çalışıp halen sandık iştirakçısı olanların özürlü çocuklarının da cari yıla ait bütçe uygulama talimatı hükümlerine göre özel eğitim giderleri kurumlarınca karşılanmaktadır. 506 sayılı SSK kanunu 506 sayılı SSK yasasının 53. maddesinin A fıkrası, çalışma gücünün en az 3'te 2'sini yitirenlerin, B fıkrası ise çalışma gücünün 3'te 2'sini yitirmediği halde, kurum sağlık tesisleri, sağlık kurullarınca düzenlenen raporlarda çalışabilir durumda olmadığı belirlenenlerin, C fıkrası ise iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybedenlerin malullük sigortası bakımından malul sayıldığını. 1479 sayılı Bağkur Kanunu 28. madde çalışma gücünün en az 3'te 2'sini yitirdiği tespit edilen sigortalının malul sayılacağını hükme bağlamıştır. Sosyal güvenlik sistemindeki sorunlar 1. Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi toplumu oluşturan herkesi bütün sosyal güvenlik tehlikelerine karşı koruma kapsamını alma hedefine yönelik temel amacı gerçekleştirememiştir. Henüz ülke nüfusunun %27.7'si herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun doğrudan veya dolaylı olarak kapsamında değildir. 2. Herkesi kapsama alma konusunda görülen eksiklik, bütün sosyal güvenlik tehlikelerine karşı koruma garantisi sağlama konusunda da görülmektedir. 3. Henüz hiçbir sosyal güvenlik kurumunun çatısı altında işsizlik sigortası ve aile ödenekleri sigorta kolu oluşturulmamıştır. Bu iki sigorta kolunun modern sosyal güvenlik sistemlerinde ve milletler arası sosyal güvenlik sözleşme ve metinlerinde yer almasına karşın ülkemiz sosyal sigorta sisteminde yer almaması, toplumu, devleti ve aileyi derinden etkileyen sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşsizlik ve aile ödenekleri sigorta kollarının yanı sıra sağlık sigortasının oluşturulması da bütün sosyal sigorta kuruluşları için mümkün olamamıştır. 4. Sosyal güvenlik sistemi bir bütün olarak değerlendirildiği zaman eksikliği en fazla hissedilen sigorta kolu sağlık sigortasıdır. Genel sağlık sigortasının oluşturulması bu alanda hissedilen eksikliğin giderilmesinde önemli bir adım olacaktır. 5. Sosyal güvenlik hizmetleri farklı kuruluşlar tarafından aralarında norm ve standart birliği sağlanmadan bu alanda ahenk yaratılmadan farklı biçimlerde uygulanmaktadır. 6. Sigorta kuruluşlarımızda alınan prim oranları batı standartlarının üzerinde bulunmaktadır. Türkiye'de sigorta primleri çalışan ve çalıştırılan tarafından ödenmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi sigortanın finansmanını üçüncü bir taraf olarak devlet de katılmalıdır. 7. Sosyal güvenlik sistemimizin tek çatı altında toplanmamış olmasından ve ayrı kurumlar aracılığıyla bu hizmetin yürütülüyor olmasından dolayı denetim mekanizması da iyi işlememektedir. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler çeşitli kanunlarla farklı kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu da hizmetin dağınıklığına ve nitelikli bir hizmetin verilmemesine neden olmaktadır. 18 Mart 1998 tarih ve 23.290 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren özürlülere verilecek sağlık kurulu yönetmeliği, özürlülerin yaşamları boyunca tek raporla sorunlarını çözmeyi hedeflemektedir. Ancak şu andaki uygulama ve yönetmelik içindeki farklı yorumlanan maddelerden dolayı söz konusu yönetmelik ile istenen hedefe ulaşılamamıştır. İstihdam için ayrı, sakatlık vergi indirimi için ayrı çalışma gücü kayıpları ortaya çıkmakta. Bu nedenle de özürlüler hak kaybını uğramaktadır. Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili öneriler. 1. Sosyal güvenlik kuruluşları kanunları ve uygulamaları arasında asgari norm birliğini sağlayacak, herkesi kapsama alacak ve bütün risklere karşı koruma garantisi sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. 2. 5434 sayılı emekli sandığı ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu, özürlü çocukların diğer çocuklar gibi 18, orta öğrenimde 20, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerini karşılanmakta ise de özürlülerin toplumca korunmaya en çok ihtiyaç duyan kitle olduğu, ayrıca özürlü olmanın bireye ve aileye ekonomik yönden daha fazla külfet getirdiği göz önüne alınarak, aynen kız çocukları gibi özürlü erkek çocuklarına da bir işe girinceye kadar sağlık yardımının kesintisiz yapılmalı, ebeveynlerinin ölmesi halinde ise yine bir işe girinceye kadar aylık bağlanmasıdır. 3. Sosyal sigorta sistemi ülkede yaşayan herkesi kapsamını almalı ve prim ödeme gücü olmayanların primleri devlet tarafından karşılanmalıdır. 4. Sosyal sigortanın kapsaması gerekli riskler arasına işsizlik ve aile yardımları dahil edilmelidir. 5. Sosyal yardım ve hizmetlerini yeniden düzenleyip temel insan hak ve özgürlüklerine uygun nitelikli bir yaşam sürdürebilme olanağı tanıyacak standartlara ulaştırılarak tek bir kurumun sorumluluğuna bırakılmalıdır. 6. Sosyal yardım ve hizmetler alanında devletin sosyal hizmet ve yardım ihtiyacının ve buna talebin artmasını önleyici teşvik ve destekler sağlamalıdır. 7. Sosyal refah hizmetlerinin arzında yaşlılar, özürlüler, yatalaklar ve benzeri aile içi bakım ve eğitime ağırlık verilmelidir. 8. Özürlü çocuğa sahip ailelerin yaşamlarında önemli değişiklikler olmakta, günlük yaşam özürlü çocuğa göre düzenlenmekte, bu da ailelerin sosyal çevreyle iletişimini azaltmaktadır. Ailelerin sosyal çevresiyle ilişkilerini sürdürebilme olanağı tanıyacak gece ve gündüz hizmet sunan, ücretli ve ücretsiz özürlü bakım yerleri oluşturularak ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır. 9. Özürlülere ve özürlü çocuğa sahip ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan özürlü danışma hatları yaygınlaştırılmalıdır. 10. Özürlülüğe yol açan nedenler ve önlenmesi yönünde alınması gereken tedbirler konusunda kamuoyu bilinçlendirilmelidir. 11. Özürlü anne ve babalarına yönelik eğitim programları düzenlenmelidir. 12. Özürlülerin hak kayıplarının önlenebilmesi için istihdam ve sakatlık vergi indirimi için ayrı alınan raporlarda standart sağlanmalıdır. 13. İstismara ve suistimale açık olan korunmaya ve bakıma muhtaç özürlü kadınlar için sürekli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısı arttırılmalıdır. 5. İstihdam. Geçmişte özürlülük olgusuna genel olarak sosyal yardım temelinde yaklaşılmakta ve bakım hizmetleri sunulmaktaydı. Bu da özürlülerin kendilerini toplum dışı hissetmelerine neden olmakta, kendini yeniden üreten dışlanmışlığın devamı sonucunu yaratmaktaydı. E.C. 1996. Batı dünyasında özürlüler için 19. yüzyılda gelişen ilk hizmetler kurumsal bakım ve eğitime dayanıyordu. Bu hizmetler daha çok özel kurumlar aracılığıyla yürütülüyordu. Zamanla bunların yetersiz olduğu, istihdam konusunun da eşit derecede önemli olduğu fark edilmeye başlandı. Bu durum görme ve işitme özürlüler için korumalı iş yerlerinin kurulmasına yol açmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın çok sayıda harp mağlulü ve sivil halktan özürlünün ortaya çıkmasına neden olmasıyla savaştan çıkmış ülkelerde mesleki rehabilitasyon ve işe yerleştirme ile ilgili yasal düzenlemelere gidilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte sakat kişilerin korunmasından öte iş yaşamına uyumları konusu da önem kazanmaya başlamıştır. Savaş sırası ve sonrası iş gücü ihtiyacı, özürlülerin askeri gidenlerin yerini alması, daha önce yapmaları düşünülemeyen işlere girmelerine yol açmıştır. Ekonomik koşullar ve iş gücü ihtiyacı, özellikle sanayileşmiş ülkelerde mevcut iş gücünün daha akılcı kullanımına ve fiziki sağlamlık durumunun her meslek için gerekli olmadığı fikirlerinin doğmasına neden olmuştur. Fırat 1998. Özürlülerin istihdamında öncelikle kabul edilmesi gereken konu, özürlülerin sağlam insanlara göre istihdam edilmeye daha çok ihtiyaç duyduklarıdır. Çünkü bu ihtiyacın karşılanması, her şeyden önce özürlünün bir biçimde toplumdan soyutlanmasını önlemekte, diğer bir deyişle özürlüye sosyal ve psikolojik olarak tedavi edici etki yapabilmektedir. Diğer taraftan, hem çalışarak kazandığı parayla başkasına muhtaç olmamak, hem de yetişkin bir insan olarak üretime katılmak, özürlü bile olsa her insanın gösterdiği normal bir tepki olmaktadır. Özürlülerin çalışmasını gerektiren ya da yararlı olacağını gösteren pek çok neden saymak mümkündür. Altan 1976. Bu nedenlerin başında istatistiki nedenler gelmektedir. Çünkü günümüzün modern yöntem ve teknolojileriyle özürlülük oluşumunu etkeden nedenlerin azaltılması, gerek kısa dönemde tıbbi açıdan, gerekse uzun dönemde eğitsel açıdan önemli ölçüde mümkün olmakla birlikte, bu olumlu gelişmelere karşın içinde yaşadığımız dünyada nüfusun giderek artması sonucu kaynakların kullanım biçimi, beraberinde daha önce var olan nedenlerin değişerek artmasına sebep olmuştur. Örneğin, görülme sıklığına göre trafik kazaları %30, tarımsal kazalar %20, ev kazaları %18, iş kazaları ve meslek hastalıkları %10, spor kazaları %10, sev, çelik bilen, hava, su ve besin kirlenmeleri sanayileşen ve kentleşen toplumlarda ortaya çıkarak yeni tür özürlere neden olmuştur. Özürlülüğün önüne geçmek üzere yapılan tüm çabalara karşın bu sorunu tümüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir. Gerek mevcut özürlüler ve gerekse olası diğer özürlüler toplumlarda varlığını sürdürmeye devam edecektir. Dolayısıyla ne toplumların ve ne de ülke yönetimlerinin bu durumun sayısal gerçeğini göz ardı etmeleri mümkün görünmemektedir. O halde özürlüler için belli bir yaştan sonra önem kazanan istihdam konusu bir sorun olarak değil, sosyal devletin sıradan bir görevi olarak kabul edilmelidir. Birey ve toplum olarak da bu şekilde davranılmalıdır. Özürlülerin istihdamı yararına ilişkin üçüncü neden grubu ise ekonomik nedenlerdir. Genellikle özürlülerin istihdam edilmelerinin kalkınmış ülkelerin üstesinden gelebilecekleri bir sosyal hizmet olduğu ileri sürülür. Bu düşüncenin başlıca nedeni, özürlülere sağlanan hizmet, imkan ve fırsatların o ülkenin ekonomik durumu ile ilgili olmasıdır. Ancak bu durumun kökenine inildiğinde görülmektedir ki, olay sadece ülkenin ekonomik açıdan kalkınmış olması ile ilgili olmayıp, bunun yanı sıra özürlülerin de üretim sürecine katılıncaya kadar geçmiş oldukları dönemin bir yatırım değeri taşıdığı bilincinin toplumca anlaşılmış olmasıdır. Bu bilince göre sayıları genellikle ülke nüfusunun %10'u oranında olan özürlülerin, özürleri dışında kalan bedensel ve zihinsel yetenek ve becerilerini kullanamamaları, ülke ekonomisine bir yük olarak değil, her toplum için kaybedilmiş ekonomik değerler olarak görülmelidir. Ekmekçi 1987. Çünkü iyi bir düzenleme ile özürlülerin kendilerine uygun işlerde çalıştırılmaları durumunda, özürlülerin emeğinden en az sağlam kişiler kadar faydalanmak mümkün olabilmektedir. Tunçoma 1982. Diğer taraftan, doğal ve toplumsal gerçeklerin bir sonucu olarak insanların kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıp gelir sağlamaları gerekmektedir. Üstelik başkalarına bağımlı olarak çalışma yöntemini geliştiren günümüz üretim süreci içinde çalışanların sayısını hızla artıran sanayi toplumlarında bu zorunluluğun giderek arttığını görebilmekteyiz. Talas 1979. Özürlülerin çalışmasını gerekli kılan olumlu ekonomik nedenler bunlar olurken, özürlülerin istihdam edilmemeleri durumunda ekonomik açıdan olumsuz nedenler de bulunmaktadır. Altan 1976. Bunların başında ulusal gelir ile genel istihdam düzeyi arasındaki doğrusal ilişkinin etkileri gelmektedir. Buna göre özürlülerin istihdam edilmedikleri için üretime katılmamaları, buna karşın ulusal gelirden bir vatandaş olarak pay almaları söz konusu olmaktadır. İkinci olumsuz ekonomik neden, çalışmayıp herhangi bir gelir elde edemediği için kendine bakamayan özürlüye doğal olarak ailesi, yakını veya devletin bakmasıdır. Bu durumda çalışmadığı için ulusal gelire hiçbir katkısı olmayan özürlünün kendine bakmak durumunda kalan kişi ya da kişilerin üretime katılmasını engellemesi söz konusu olmaktadır. Konuya vergi açısından baktığımızda ise bir ülkede vergi veren yükümlüler çalışmadığından vergi ödemeyen özürlülerin tüketimlerini ve devlet tarafından karşılanan masraflarını üstlenerek daha çok vergi vermek zorunda kalmaktadırlar. Oysa özürlülere mesleki iyileştirme ve mesleki eğitim ile istihdam için ayrılmış düzenli işleyen bir harcama politikası olursa vergi mükelleflerinin ödemek zorunda kaldıkları açıklar daha fazlasıyla geri dönebilecektir. Conley 1965. Özürlülerin istihdamına gerekçe teşkil edecek dördüncü ve son neden grubu da sosyal nedenlerdir. Çağdaş demokrasi anlayışına göre, çağdaş toplumlarda artık insanların fakir, cahil, özürlü, genç, yaşlı, kadın ya da erkek olmaları, onların haklarını kullanmalarını engellememektedir. Bu nedenle, bedensel veya zihinsel özürleri olanların sorumluluğu, teorik olarak sadece ailelerine ve yardımseverlere değil, topluma ve ülke yönetimlerine düşmektedir. Diğer taraftan, bir ülkenin kalkınmışlığı ve sosyal açıdan gelişmişliğini belirlemede aranan ölçütlerden biri, artık sadece demir-çelik üretimi ve eğitime ayrılan benzeri paylar olmayıp, hastalara, özürlülere ve yaşlılara yapılan yardım ve verilen hizmetler ile özürlülerin istihdam oranları önemli ölçütlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Sarp Yener. Özürlüleri başkalarına bağımlı ve topluma yük olmanın ezikliğinden kurtaracak, kendini toplumun bir parçası olarak görmesini sağlayacak ve bir işe yaramanın mutluluğunu hissettirebilecek başlıca yol onların istihdam edilmesidir. Çünkü çalışmayı sadece gelir elde etmenin bir fonksiyon olarak görmemek gerekir. Bir işte çalışma, bireyin kendine güveni ve saygı duygusunu geliştirmekte, ona bir değer katmanın mutluluğunu vermekte ve topluma olan bağlılık duygusunu güçlendirmektedir. Ekin 1971. Ayrıca özürlülerin de diğer insanlara göre özürlerinin oluşturduğu güçsüzlük ve eksikliklerin istihdam edilmeyle dengelenmesi gerekir. Özürlerinden dolayı toplumun bir üyesi olarak kendilerinden bekleneni verememenin acısını duyan özürlüler, istihdam edilebildikleri ölçüde toplumla olan bağlarını da güçlendireceklerdir. Tüm bu açıklamaların genel çerçevesine baktığımızda, günümüz devletlerinin çağdaş uygulamaları, sosyal devlet ve hukuk devleti anlayışı içinde yapıldığı zaman, özürlülere ilişkin sorunların başında gelen istihdamın çözüme kavuşturulması gerekmektedir. A. Uluslararası normlar. Gerek ülkemizde yasal düzenlemeler, gerekse bağlı olduğumuz kuruluşlarla yapılan anlaşmalar, özürlülerin toplumla bütünleşmelerini ve istihdamlarını sağlamak için imkanların kullanımında ve uygulamalarda bu kişilere eşitlik getirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu konuda uluslararası pek çok girişim olmuştur. 9 Aralık 1975 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ek olarak kabul ettiği 3447 nolu sakat kişilerin hakları bildirisi, özürlülerle ilgili uluslararası düzeyde belgelerin başında gelmektedir. 13 maddeden oluşan bu bildiri, özürlülerin toplumda gereken yerleri alarak yaşamaları, topluma yük olarak değil üretken kişiler olarak katılmaları konusunda olduğu kadar toplumun özürlülere karşı sorumluluklarını da tespit eder. Bildirinin 7. maddesinde, özürlü kişilerin ekonomik ve sosyal haklara sahip oldukları, ayrıca yeteneklerine göre bir iş sağlamak, yararlı, verimli ve karlı bir işe girişmek veya bir ticaret birliğine üye olmak gibi haklara sahip oldukları belirtilmektedir. BM 1975. 1961 yılında Torino'da imzalanan ve 1989 yılında Türkiye tarafından da onaylanan Avrupa Sosyal Şartı'nın 15. maddesinin 2. bendi, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin özürlüleri işe yerleştirmek için uzmanlaşmış iş bulma hizmetleri ve korumalı çalışma olanakları gibi yeterli önlemleri ve çalıştıranların özürlüleri işe kabul etmelerini teşvik edici tedbirleri almasını öngörmektedir. 1983 yılında Cenevre'de Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan ve ülkelerin onayına sunulan sakatların mesleki rehabilitasyonu ve istihdamına ilişkin 159 nolu sözleşme, özürlü kişilere gereken biçimde uyarlanmış mesleki rehberlik, mesleki eğitim, işe yerleştirme ve benzeri hizmetlerin sağlanmasını öngörmektedir. Ancak adı geçen sözleşme Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak kanun tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda beklemektedir. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun özürlüler için fırsat eşitliği konusunda standart kuralları kabul etmesiyle özürlüler konusundaki yeni yaklaşım daha belirgin hale gelmiştir. 22 kuraldan oluşan düzenlemenin 7. kuralı özürlülerin istihdamını ele almaktadır. Bu kuralda devletlerin sakatların en doğal haklarını özellikle istihdam alanında kullanmak zorunda oldukları prensibi kabul etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. İstihdam ile ilgili kanunların ve tüzüklerin sakatlara karşı ayrım yapmayan ve sakatların istihdam edilmeleri yolunda engeller koymayan bir yapıda olmaları zorunluluğu belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından son 20 yıldır düzenlenen konferanslarda özürlü kişilerin durumu, insan hakları, kalkınma ve demografik değişim, sosyal politika ve kalkınma açısından dikkate değer bir konu olarak ele alınmıştır. İnsan hakları konusundaki Dünya Konferansı'nda Viyana 14-15 Haziran 1993, kabul edilen Viyana Deklarasyonu ve eylem programı tüm insanların özgür ve eşit doğduğunu ve özürlüleri de içeren insan haklarının evrenselliğini vurgulamaktadır.